Ayrım 26.
İsra suresi 27. ayet bu espriyi verirken şöyle diyor. Şu bir gerçek ki israfla saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridirler ve şeytan Rabbine karşı çok nankördür. Bu ayet ilginç bir dokunuşla israfı şeytanla irtibatlandırmanın yanı sıra israf illetinin sonunda nankörlüğe götüreceğini de gösteriyor. İsrafla sarsılan dengeler yeryüzünde bir yığın zulüm ve savaşa yol açar ve bunların getirdiği ıstırap ve kaos kendini bilmezler tarafından Allah'a fatura edilmek istenir. İşte nankörlüğün en fenası budur. Bu nankörlük Allah'ın nimetlerle cömertçe donattığı dünyayı bir yoksulluk ve sefalet arenasına çevirebiliyor. Kur'an mucize üslubuyla bu noktaya da değinirken şöyle diyor. Şeytan size yoksulluk ve sosyopsikolojik bozukluklar, fahşa vaat eder. Bakara 268, Nur 21. Sosyopsikolojik bozukluklar, fevahiş ve münkerin bazen detayları da verilir. Mesela şeytan içki ve kumarı kullanarak bu bozuklukları düşmanlık ve kin biçiminde yayar. Maide 19. Bu yüzden Kur'an uyuşturucu, kumar ve falcılığı şeytanın pislikleri olarak anar. Maide 90. Kur'an bu pislikleri rics ve rics kelimeleriyle karşılar. Maide 90, Enfal 11. Şeytanın yaydığı bozukluklardan biri de riba yani haksız kazanç ve bir tür faizdir. Bakın riba mede. Riba yiyenler şeytanın çarpmasına uğramış kişilerdir. Bakara 275. Sosyopsikolojik bozuklukları yayan şeytan, global planda yıkımını barışı sarsmak suretiyle gerçekleştirir. Kur'an, şeytanın izinden gitmeyi barışı tahrip eden bir tavır olarak gösterir. Bu barış evrensel barıştır. Bakın Bakara 208. Şeytanın tezyini her devirde insanın yoldan sapması sonucunu verir. Ankebut 38, Neml 24. Tezyin, kalp katılığı, bakın kasvet MD ile paralel gider, bakın En'am 43. Hac suresi 53. ayete göre kalp katılığı, kalp marazı ve fitne, bakın kalp ve fitne MD, şeytanın egemenlik kurduğu bir benliğin belirgin nitelikleri haline gelmektedir. Bu illetlerin arenası olan kalp, Allah'ı unutan, özellikle Allah'ın Rahman sıfatıyla ilgisi kopuk olan bir kalptir. Böylece Kur'an, rahmet ve merhamete uzaklıkla şeytan tasallutu arasında bir bağ kurmaktadır. Her kim Rahman'ı anmaktan uzaklaşırsa, biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık bu, ona yakın bir arkadaş olmuş olur. Zühruf 36. Bu hale gelmiş kişi, şeytanın velisi olmuş veya şeytanı veli dost edinmiş olur. Ve Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinen, apaçık bir hüsrana gömülmüştür. Nisa 119. Şeytan, velisi haline gelenlere sürekli korku salar. Ali İmran 175. Ve onları karanlığa iter. Nisa 60. Şeytanın velileri, şeytanın partisini oluşturur. Bu, bir tür iblisler parlamentosudur. Şeytanın partisi eninde sonunda kayba uğrayacaktır. Mücadele 19. Fakat gerçeğin erlerine düşen, Allah'ın takdir ettiği sonu beklemeden şeytanın ordusuyla savaşmaktır. Nisa 76. Çünkü şeytan bağlılarına sürekli olarak Allah adamıyla mücadeleyi vahyetmektedir. En'am 121. Şeytan bu mücadelede insan ve cin yani görünür ve görünmez dostlarını öncelikle nebilere düşmanlığa çağırır. Bu insan ve cin şeytanları aralarında nebilere karşı bir vahiy yollu haberleşme, yani gizli ve seri bir haberleşme geliştirirler. En'am 112. Bu bir nevi fısıldaşma faaliyetidir. Ne ilginçtir ki Kur'an fısıldaşma, necvayı şeytandan gelen illetlerden biri olarak gösterir. Mücadele 10. Kur'an burada ışığı temsil eden güçlerin muhatap oldukları vahiy, tanrısal vahy yanında, karanlık güçlerin sahip oldukları gizli haberleşme, bakın vahimede anlamında bir vahye de dikkat çeker. Kur'an ayrıca ilahi vahyin inişini ifade eden nüzul kelimesini kullanarak şeytanların inişini de ifadeye koymuştur. Tanrısal vahiyin Ak yürekli nebilere inişine karşın şeytanlar bozuk kalpli, düzenbaz, yalancı, karanlık ruhlular üstüne inerler. Şuara 221-222. Konunun burasında şeytanın nebilere gelen vahye musallat oluşunu ve ilahi vahiden hırsızlama bir şeyler aşırmaya çalışmasını gündeme getiren ayetlere değinmek gerekir. Hac suresi 52. ayet, bütün nebilerin ve resullerin Allah'tan alıp insanlara tebliğ etmek üzere okudukları söze, ümniye, şeytanın bir şeyler katmak istediğini, fakat Allah'ın kendi sözlerini muhkemleştirip şeytanın sapmalarını silip yok ettiğini bildiriyor. Şeytanlar hem cinlerden hem de insanlardan olduğuna göre, peygamberlerin okudukları vahiy ürünlerine bir şeyler katma gayreti, hem insan tipi şeytanlarca hem de gözle görülmez şeytanlarca sergilenecektir. Allah bu sapmaların ikisini de düzeltir ve kendi vahyettiğini apaçık ortaya çıkarır. Ancak şeytanların bu tasallutu küçümsenmeyecek türden olmalı ki, Cenab-ı Hak son peygambere, de ki, Rabbim şeytanların vesvese ve aldatmalarından sana sığınırım. Onların huzurumda bulunmalarından sana sığınırım Rabbim. Müminun 97-98 emrini veriyor. Kur'an göklerin, melekler ve üst planlarca vücut verilen sözleri çalıp aşırmak peşinde olan şeytanlara karşı korunduğunu beyan ediyor. Mülk suresi 5. ayete göre yerküreye en yakın gök planı, şeytanları kovup taşlamak üzere ışık saçan varlıklarla donatılmıştır. Saffat suresi 6. 10. ayetler bu konuyu daha açık bir biçimde ifadeye koymaktadır. Şu bir gerçek ki biz yere en yakın gök planını bir süs ve hayra uzak düşmüş inatçı şeytanlara karşı bir koruma olarak yıldızlarla donattık. O şeytanlar melekler topluluğunu dinleyemezler. Her yönden kovulup atılırlar, uzaklaştırılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. Onların melekler topluluğundan dinlemeleri, bazılarının bir çalıp kapması kadardır ki, onu da hemen bir yakıcı yıldız takip eder. Hicr suresi 17-18. Ayetlerde bu konuyu gündeme getirmektedir. Biz göğü taşlanıp kovulan her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapıp bir şeyler dinleyenleri vardır ki, onu da bir açık yıldız izler. Müfessir Elmalılı, yukarıda verdiğimiz ayetleri açıklarken, medyumlar aracılığıyla elde edilen mesajların mahiyetlerini tartışıyor ve bunların melekler ve nebilerle rekabet havasına bürünmelerini bir aldanış olarak nitelendiriyor. Biz, göklerin ve Allah'ın insanla duyular üstü irtibatının kesilmediğini açıkça söylemekle birlikte, Elmalılı'nın tespitine aynen katılıyoruz. Büyük müfessirin de dediği gibi, ayette adı geçen, şeytanlar yeryüzünde bir takım kimseleri, Allah tarafından gönderilmiş bir medyum, bir ilham vasıtasıymış gibi mıknatıslayarak, ispiritizm, manyetizm, sunnambolizm, psişizm, metapsişizm gibi, biri doğru çıkarsa çoğu yalan çıkan, kehanet, cincilik türünden acayip bazı ruhiyat olayları ve hayalleriyle aldatıp, meleklere, peygamberlere rekabet etmek isterlerse de, Allah onları o yüksekliğe yaklaştırmaz, sevdalarında başarılı kılmaz, yalanlarını yüzlerine vurur. Elmalılı, Tefsir 7-5203. Elmalılı, günümüzün bireysel ve sosyal boyutlarını aşarak, bir tür evrensel şizofreni haline gelen ruh çağırma, ruhlarla irtibat, mesaj alma, göklerle irtibat, kozmik görevlilerle beraberlik vesaire adlarıyla ortalığı saran ve aslında peygamberlere iman ihtiyacının saçma yollarla telafisi gayretleri olan saplantılarına tam yerinde parmak basmıştır. İnsanın ruhlarla, göklerle, ötelerle irtibatı elbette ki inkar edilemez. Ancak bu yolda sözü dinlenir olmak, peygamberlerin getirdiklerine gönül vermekle başlar. Dinler devri bitti diyerek yola çıkıp, bitişini iddia ettikleri dinin yerine bir yığın hezeyandan oluşan başka bir din koymaya kalkan ukala güruhlar, şeytanın oyuncağı olmuş tedaviye muhtaç zavallılardan başkası olamazlar. Göklerle irtibat, göklerin emin habercileri nebilere bağlılıktan geçer. Nebileri dışlayarak göklerle irtibat kurmak isteyenlerse, susuzluklarını gidermek için deniz suyu içen gafillerdir. Kur'an, çağımızın bu illetine gökler adına en güzel neşteri vurmaktadır. Kur'an, Allah'ı unutan bir benliğin şeytanın egemenliğine gireceğini söyler. Şeytanın partisi, İblisler Parlamentosu, bir Allah'ı unutanlar partisidir. Mücadele 19. O halde geldiği söylenen ilhamın şeytan aldatmacası mı, Allah inayeti mi olduğunu anlamak, ilhamı alan kişinin Allah ile irtibatına bakılarak değerlendirilecektir. İnsanın şeytanı saf dışı bırakması mümkün müdür? Kur'an bu soruya olumlu cevap vermektedir. Hatta Hazreti Süleyman örnek gösterilerek, insanın şeytanı emrine boyun eğdirebileceği de dikkatlere sunulmaktadır. Enbiya suresi 82 ve Sa'd suresi 37. ayetler, Hazreti Süleyman'ın şeytanları dalgıç ve bina yapım işçisi olarak kullandığını açıkça gösteriyor. Şıkak, ters düşmek, günah, parçalama, kopma. Şak, bir şeyde vücuda gelen yarılma ve parçalanmadır. Bu kökten gelen şıkak ve müşakka da bütünden ayrılıp muhalefete geçme ve ayrıldığı bütüne ters düşmedir. Birliği, tevhidi parçalamaya da şak veya şıkak denir. Tevhid, iç içe daireler halinde Allah'ın birliğinden insanın kendi ferdiyeti içindeki birliğe doğru gider. Bu birliklerin her boyut ve dairede parçalanması şıkak olduğu gibi, boyut ve dairelerin birbirleriyle ahenginin bozulması da bir şıkaktır. Şıkakın yarattığı huzursuzluğa aynı kökten türeyen şık meşakkat kelimesiyle tercüman olunmuştur ki, insana gelip çatan ruhsal veya bedensel perişanlık bunalım ve düş kırıklığıdır. Ragıp Şak M'de. Şak kökünden türeyen kelimeler isim ve fiil halinde Kur'an'da 20 küsur yerde kullanılır. 84. sure olan İnşikak'ın adı da şak kökünden ve aynı anlamdadır. Kur'an, tevhidi parçalamanın ana kurumu olan şirkin özünde bir şak olayı görmektedir. Nahl 27. Şak, varlık ve oluşta da bir yere sahiptir. Yeryüzünün birçok bitki ve meyveye vücut verişi bir şak olayının ardından gerçekleştiği gibi, göklerin ve yerlerin oluşumu da bir şak, ayrılma ve parçalanma olayıdır. Furkan 25, Kaf 44, Kamer 1, Hakka 16, Rahman 37, İnşikak 1, Abese 26. Evrende yeni yeni oluşum ve gelişimler de şak ile olacaktır. Şakkın bu evrensel ontolojik yanı onun pozitif yanıdır. İnsanoğlu şakkı bu pozitif yanından çekip yaratıcı yaratılan arası ahenkle birliği zedelemek için kullanarak negatif bir seyir içine sokmaktadır. Şikakın negatif seyrinin başını şirk, yani Allah'ın birliğini parçalama oluşturuyor. Bu bakımdan şirk anlamındaki şikak, insanın giriştiği zulümlerin en büyüğüdür. Bakın Şirk M'de. Kur'an, Allah'a karşı şikakı en uzak düşürücü illet olarak gösterir ve bu illeti benimseyenleri en zalim kişiler diye tanıtır. Bakın Fussilet 52. Şikakın ikinci görünümü peygamberlere karşı çıkmaktır. Nebilere sırt dönenler bir şıkak içindedirler. Bakara 137, Nisa 115, Hud 89, Enfal 13, Muhammed 32, Haş 4. Ehli kitap zümreleri, bakın Ehli kitap M'de, vahyin bütünlüğünü parçalayıp tartışmalar açtıkları için bir şıkak sergilemektedirler. Bakara 176. Ne ilginçtir ki Kur'an, evli eşlerin bozuşup aile birliğini parçalamalarını da şıkak diye anmıştır. Hazreti Peygamber'in Allah'ın öfke ve nefretle baktığı helal diye andığı boşanma, böylece evrensel birliğe bir ihanet gibi gösterilmiştir. Çünkü şıkak, evrensel kozmik birliğe bir ihanettir ve boşanma da bir şıkaktır. Bakın Nisa 35. Boşanmanın şıkak olmaktan çıkabilmesi için tarafların çok haklı ve yerinde sebepleri olması gerekir. Şiir. Kur'an-ı Kerim'de şiir bir yerde, Yasin 69, şair ise biri çoğul olmak üzere şuara 5 yerde geçmektedir. Hatta bu ayetin geçtiği sure adını bu şuara kelimesinden almaktadır. Bakın Şuara suresi. Bunların hepsinde sözün hedefi, Kur'an'ın şiirden, peygamberin de şairden üstün olduğunu anlatmaktır. Yaratıcı kudretin, bilginin direkt kaynağından beslediği ve insan bilgi ve hüneriyle beyni ve ruhu bulandırılmamış nebi, büyük kısmıyla söz ustalığı ve duygusal armoniye dayanan şiire tenezzülden uzaktır. Kur'an bu noktada evrensel kuralı şöyle koyuyor. Biz o nebiye şiir öğretmedik. Zaten şiir ona gerekmez ve yaraşmaz ki. Yasin 69. Şiir Arapçadaki anlamak, kavramak, fark etmek anlamlarındaki şuur kelimesiyle aynı köktendir. Araplar ince anlayışlı, kavrayış gücü yüksek ve çoğu kez gelecekten haber veren kişilere şair, bunların düzenledikleri sözlere de şiir demişlerdir. İslam peygamberi de şiirin ve şairlerin gücünü takdir ve yüceltme ile anmıştır. Arşın anahtarları şairlerin diline konmuştur diyen odur. Kur'an'ın geldiği devirde Arap şiiri saltanatının doruk noktasındaydı. Ancak şiirin o günkü saltanatı sadece sözdeki güzellik ve düzenlemeden değil, şairin bir tür kahin olarak kabul edilmesinden de kaynaklanıyordu. Şair o devir Arabı için en üstün haber alma güçleriyle donatılmış, geleceği ve gizlileri okuyan süper kudrettir. Başka bir deyimle şair yarı tanrı bir varlıktır. Kur'an kendisini erişilmez ve taklit edilmez zamanüstü söz ilan edip, karşı çıkanları bir benzerini yapmaya çağırırken, en büyük mucizelerinden birini Arap şairlerinin üstünlüklerini yıkmakla sergiliyordu. Putperest şairlerden bazıları inen Kur'an ayetleri önünde yerlere kapandıklarında şöyle diyorlardı. Bu halimize bakarak Muhammed'e inandığımızı sanmayın. Biz şu sözün eşsizliği önünde eğiliyoruz. Kur'an erişilmezliğini sözdeki ahenk güzelliği yanında sözün muhtevasındaki tutarlılık ve isabete de dayandırır ve şiiri bu ikincide yetersiz veya bundan tamamen yoksun olduğu için vahyin altında görür. Şuara suresi 224 ve devamı ayetler bu inceliğe dikkat çekmektedir. Bu ayetler söz güzelliğinin kuruntu ve tutarsızlığı hatta iki yüzlülüğü örtebileceğini ve bu yüzden şairi izleyenlerin hayal kırıklığına ve bazen sapıklık ve azgınlığa maruz kalabileceklerini ifade etmektedir. Vahyin şiirden, peygamberin de şairden üstünlüğünü ifade eden Yasin suresi 69. ayet, üstünlük gerekçesi olarak şunları gösteriyor. Vahiy bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Burada Kur'an kelimesinin altını çizmek gerekiyor. Bu kelimenin anlamı bilgi veren, okunan, muhtelif öğeleri anlamlı bir bütün halinde toplayan kelam demektir. Bakın Kur'an M'de. O halde vahyin, o arada Kur'an'ın şiirden üstünlüğü söz güzelliğine ek olarak insana hizmet vermesinde ve içeriğinin zenginlik ve tutarlılığında da yatmaktadır. Oysa ki herhangi bir şair, hatta en güzel şiir böyle bir nitelikten tamamen yoksun olabilir. Hazreti Peygamber, işaret ettiğimiz ölçüler içinde şiiri ve şairleri sevmiş ve övmüş, hatta onlardan İslam'ı tebliğ etmede yararlanmıştır. Ancak vahyi, şiirin asla ulaşamayacağı burçlarda tutmak ve nebiyi şairin üstüne çıkarmak da onun göreviydi. Putperestler sürekli bir şekilde onu sihirbazlık, kahinlik ve şairlikle itham ediyorlardı. Bakın Tur 30, Saffat 36, Enbiya 5. Kur'an sergilediği söz güzellikleriyle şiire benzer bir etki bırakır. Fakat Kur'an'ı daha ileri boyutlarda dinler ve söz güzelliğinin büyüsünden biraz öteye geçerek ondaki muhtevanın isabet ve derinliğine ulaşırsanız şiir gözünüzde silinir. Anlarsınız ki sizi benliğinizden koparıp ötelere, sonsuzluğa götüren tanımlanamaz etki ne şiirden gelmektedir ne de düz yazıdan. Gerçekten de Kur'an ne şiirdir ne de düz yazı. O bu ikisinin de üstünde apayrı ve adı konamaz bir türdür. Bu noktaya geldiğinizde Kur'an yaratıcının kelamıdır demekten başka bir şey yapamazsınız. Şirk, putperestlik. Türevleriyle birlikte 150 küsur yerde geçer. Bunların çoğu fiil halinde geçmiş ve şimdiki zaman kipleri yer alır. Bu demektir ki şirk insanlık bünyesinde bir pasif kavram değil bir sürekli aktivitedir. Şirke bulaşmış olana müşrik denir. Bakın müşrik M'de. Şirk, şirket ve müşareket, Arap dilinde mülk ve saltanatta ortaklık anlamındadır. Bir şeyin birden fazla kişiye aidiyetine de şirk veya müşareket denmektedir. Ragıp şirk mede. Din dilinde şirk, Allah'a, yani tek olan yaratıcı kudrete, zatında, sayı olarak veya tasarrufunda yapıp etmelerinde ortak tanımaktır. Başka bir deyimle şirk, uluhiyetin özelliklerinden birini bir başkasına tanımaktır. Yıldırım 285. Bu açık ve şuurlu olursa açık şirk, eş şirk, el celi, örtülü ve şuursuzca olursa gizli şirk, eş şirk, el hafi adını almaktadır. Ragıp el-İsfahani, ölümü 502-1108, bu noktada büyük şirk, küçük şirk ayrımı yapar. Ragıp'a göre büyük şirk, Allah'ın ortağı olduğunu iddia etmektir ki, bu inkarın ve küfrün en büyüğüdür. Küçük şirk ise, bazı iş ve fiilleri icra ederken, Allah dışında kişilerin rızasını da hesaba katmaktır. Riyakarlık ve münafıklık bu cümledendir. Her şeyden önce şirk çok büyük bir zulümdür. Lukman 13. Zulüm, karanlık manasında olduğuna göre şirk tam bir karanlık, tam bir kaostur. Şirkin bu kaos yapısını daha iyi anlamak için Kur'an'ın şu ayetini hatırlamak yerinde olur. Kim Allah'a şirk koşarsa sanki o gökten yere düşmektedir ki kuşlar onu didik didik etmektedir veya rüzgar onu uzak ve ücra bir yere sürüklemektedir. Hac 31. Şirkin insanı sürüklediği kaosu, boşluğu, huzursuzluğu bundan daha güzel anlatmak mümkün olmaz. Şirk, varlık ve oluşun yaratıcı prensibine ters düşmek olduğundan, prensibin bir uzantısı olan insanı desteksiz, yolsuz ve yönsüz bırakmaktadır. Yaratıcı şuurla bağı kopan insanın varlıkla kaynaşması tarumar olur ve oluşun ahengiyle perdeleri uyuşmadığı için sürekli didiklenir ve dejenere olur. Bu dejenerasyon öylesine ileri bir noktaya varır ki, şirk insana öz evladını öldürmeyi bir mazeret olarak gösterebilir. Bakın En'am 137. Böyle birisi hep özleyen fakat özlemini gidermek için başvurduğu çareler tarafından daha derin ayrılıklara itilen bir talihsizdir. Kur'an bu noktaya parmak basarken şöyle diyor. Gerçek ve erdirici çağrı yalnız Allah'a yönelendir. Allah dışında çağırıp yakardıklarına gelince, onlar yakaranlara hiçbir şekilde karşılık veremezler. Böylesi yakaranların hali, ağzına değsin diye iki elini suya uzatan ve fakat ona asla ulaşamayan birinin haline benzer. Ra'd 14. Bu ümitsiz çabalamanın temelinde yaratıcı şuurla çelişme vardır. Kur'an, kendine özgü üslubu içinde bu noktaya da parmak basıyor. Hiçbir şey yaratamayacak olan, tam aksine kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar? Araf 191. Demek oluyor ki şirk, yaratıcı kudretin niteliklerini yaratılmışa vererek oluşun yolunu tıkıyor. Yahut da oluşun sunduğu armoniyi bozup varoluş zevkini lekeliyor. Bu yüzdendir ki Allah'a şirk koşan çok büyük bir sapkınlık ve karmaşa içine düşmüş olur. Nisa 48. Ve böyle birisi önü alınmaz bir karanlığa da mahkum olmuştur. Nisa 116. Şirkin yuvarladığı kaos ve karanlık insanda sonsuzun yerini alacak yapay istekler ve saplantılar oluşturur. Bu tipik bir ödünleme mekanizmasıdır. Kur'an şirke düşenlerden öyleleri vardır ki kişinin 1000 yıl yaşamasını arzu eder. Bakara 96. Ne var ki bu ödünleme faaliyeti insanın varlık yapısındaki birliğe, yaratıcı şuurla kaynaşmaya yani tevhide duyulan susayışa cevap veremez. Böyle olduğu içindir ki şirke saplananların kalplerine sürekli ve dinmez bir korku salınmıştır. Ali İmran 151. Şirk bütün bunlara rağmen Allah'ın iradesi dışında vücut bulmaz. Çünkü tevhid iki irade ve iki kudrete müsaade etmez. İrade ve kudret tektir. Şirk oluş diyalektiğinin karanlık ve dikenli yönüdür. Ama tek kudret ve tasarruf sahibinin iradesine rağmen var olmamıştır. Başka bir ifadeyle Allah dileseydi şirke yer bırakmayan bir oluş sergilerdi. En'am 108-148. Kur'an-ı Kerim şirkin Allah'ın sınırsız merhametine bağlı affın dışında kaldığını ifade eder. Nisa 48-116. Bunun daha açık anlamı şudur. Şirk içinde bu alemden ayrılanlar Allah'ın affını bekleyemezler. Çünkü ilahi af, varlık ve oluştaki yaratıcı prensibin bir aktivitesidir. O prensibe inanmayanın o aktiviteden bir şey beklememesi gerekir. Nitekim şirk içinde öbür aleme geçenlere orada rahmet ve bağış dilediklerinde şöyle denecektir. Allah'a ortak koşmada dayandıklarınız, ortaklarınız nerede? En'am 23. Ayrıca bakın Nahl 27, Kehf 52, Kasas 63, 74, Kalem 41. Şirk dışında kalan tüm günahların Allah istediği takdirde affedileceğini Kur'an açıkça bildiriyor. Nisa 41-116. O halde şirkten ve onun sonuçlarından kurtulmak sadece tevhidi kabul ve ikrar ile mümkün olmaktadır. Bundan doğal ve adil bir sistem düşünülemez. Varlığını kabul etmediği bir kudretten bir şey beklemek kimsenin hakkı değildir. Şirk, kudretin varlığını inkardır ve kudret bunu bağışlamıyor. Kudreti kabul edip yanlışlar, isyanlar sergileyenlerse, varlığını kabul ettikleri rahmet kaynağına sığınabilirler. O, dilerse onları bağışlar, dilerse hak ettikleri cezayı çektirir. Bakın Nisa 41-116. Kur'an'ın Allah hakkından sonra birinci sıraya koyduğu ana baba haklarının düzenlenmesinde de şirkin tipik durumu farklı sonuçlara sebep oluyor. Kur'an'a göre ebeveyne itaatsizlik yalnız şirk hali söz konusu olduğunda makbuldür. Ankebut 8, Lukman 13. Şirkin bütün tahribi açık şirkte olmamaktadır. Tam aksine en dehşetli tahrip Hazreti Peygamber'in beyanlarına göre gizli şirkten gelmektedir. İnsanoğlu açık şirki bir süre sonra yenebilmiştir. Ama gizli şirk hep yaşamaktadır ve yaşayacaktır. O halde esas tevhid ve esas tevhid mücadelesi gizli şirki yenmektir. Açık şirk Allah'a zatında sayı bakımından ortak tanımak olduğundan hem tespiti kolaydır hem de alt edilmesi. Ama gizli şirk Allah'ın tasarruflarına kafa tutmak ve Allah'tan beklenmesi gerekeni başkasından beklemek olduğundan İnsanın iç dünyasında rahatlıkla saklanabilir, hatta insanın kendisi bile bunun farkında olmayabilir. Mesela bir insanın Allah birdir, ortağı yoktur demesini sağlamak, aynı insanın Allah'ın isim sıfatlarından birinin tecellisine ters düşmesini önlemekten daha kolaydır. Allah birdir diyen nice insan, rızkını elde etmek için şunun bunun hakkına tecavüzde bir beis görmez. Ve böylece Allah'ın rezzak, rızık veren sıfatının sergilediği tasarrufa kafa tutarak farkında olmadan şirke düşer. Bu ikincinin hem tespiti hem de tedavisi çok zordur. Bu yüzdendir ki Hazreti Peygamber, ümmeti adına açık şirkten değil, gizli şirkten endişe duymuş ve bunu çok ilginç ifadelerle ortaya koymuştur. Bir yerde şöyle diyor, "Ümmetim adına en çok korktuğum şey Allah'a şirk koşmaktır. Ancak benim söylediğim onların güneşe, aya, puta tapmaları değildir. Benim korktuğum bu şirk, Allah dışındaki şeylerin hoşnutluğunu gözeterek ameller yapmak ve bir de gizli şehvettir." İm.Züht 21. Gizli şirke değinen hadislerde dikkatler riyakarlık üzerine çekiliyor ve riya, gizli şirkin en yıkıcı görünümü olarak veriliyor. Bakın riya maddesi. Kur'an'da uluhiyet konusunu inceleyen Profesör Suat Yıldırım, şirke götüren sebepleri şöyle sıralıyor Kur'an adına. Bakın S.285-299. 1. Düşünmemek, sanı ve tahmine uymak, peşin hükümlü olmak. 2. Bilgisizlik. 3. Şüphecilik. 4. Antropomorfizm. 5. Boş arzuları, basit duyguları ilahlaştırmak. 6. Kibir. 7. Gelenekperestlik ve taklit. 8. Baskı, zorlama. 9. Refahla şımarma. 10. Şeytan aldatması. Yıldırım, geleneklerin şirke götürüşünü de şöyle veriyor. Geçmişleri taklit etmek, şirkin tarihi sebebi sayılabilir. Bu kısım, Kur'an'da en çok üzerinde durulan şirk amillerinden birini teşkil eder. Antik çağda müşrik toplulukların çoğu geçmişlerine olan saygılarını atalarına tapma derecesine vardırmışlardı. Kur'an'ın ilk muhatapları olan müşrikler arasında dar anlamda bir atalar kültü görülmese bile onlardan gelen her şey üzerine körü körüne titredikleri meydandadır. Kur'an'ın ısrarlı hücumlarına hedef teşkil eden zihniyetlerden biri de bu olmuştur. Bugün tecrübelerle öğrenilmiş gerçeklerden kabul edilmektedir ki, gelenekler, saçma bile olsalar, insan toplumları içinden kolay kolay uzaklaştırılamamaktadır. Bazen geleneklerin direnişi, fikirlerin mukavemetinden daha uzun ömürlü olmakta, düşünce tarzını değiştirmiş olmasına rağmen birçok kimse geleneğin gereğini yerine getirmeye devam etmektedir. Kur'an ve hadisin verileri dikkate alınarak, şirkin muhtelif türlerinden bahsedilmiş, şirk sınıflandırılmıştır. Bu konuda en değerli etütlerden biri de İbn Kayyım el-Cevziye'nin Ed-Davu ve Deva adlı eseridir. Özellikle bakın sayfa 229-250. Şuh, cimrilik, doymazlık, kıskançlık. Kur'an'da isim olarak 3, sıfat olarak da 2 yerde çoğul halde geçen bu kelimenin Arap dilindeki karşılığı cimrilik, hırs ve kıskançlıktır. Ragıp bunu hırsla birleşen cimrilik diye tanımlamıştır ki, Kur'ansal bir kavram olarak ifade ettiği anlam budur. Kur'an insanın şuhla dolu bir yaratılış taşıdığını göstermektedir. Nisa 128. Bunun içindir ki, sonsuzluğa eriş ve kurtuluş şuhtan kurtulabilen benliklerin hakkı olarak gösterilmiştir. Bakın Haş 9, Teabün 167. Tanrısal kelam, iki yüzlülükle şuhun birlikte belirişi arasında ilişki kurmaktadır. Münafıklar zor gördüklerinde ortadan yok olmaya, nimet ve çıkar gördüklerinde ortaya çıkıvermeye aşırı bir tutkunluk, şuh içindedirler. Bu onların doymazlık, cimrilik ve kıskançlık illetlerinin toplamından oluşan bir saplantıdır. Bakın Ahzab 19. Şura, danışma, görüş alma, danışma meclisi, karşılıklı görüşme, oylama. Şura'nın kök anlamı, arı kovanından bal almak ve satılacak hayvanı pazarda dolaştırıp görüşe sunmaktır. Göstermek, tanıtmak, belirtmek anlamlarındaki işaret de aynı kökten gelir. Dilimizdeki müşavere, meşveret, istişare ve işaret kelimeleri de aynı köktendir. Bütün bu kelimelerde ortak yan, danışıp bilgi alma, görüşe başvurma, isabetli fikri bulmak için tartışma esprisidir. Bu, kendine özgü bir demokrasi ve cumhuriyet sistemidir. Kur'an bizzat Hazreti Peygamber'i de müşavereye çağırarak şura sisteminin yaratılış düzeninde yer aldığını vurgulamıştır. Ali İmran 159. ayet son Resul'e şöyle diyor. İş ve yönetimde onlarla müşavere et. Bu ayet merhamet ve yumuşaklık, katılıktan kaçınma, bağışlama, af dileme gibi niteliklere de yer vermekte ve bunların şura ilkesinin işlemesinde kaçınılmaz roller oynadıklarını Kur'an'ın tanrısal üslubu içinde göstermektedir. Kur'an'ın insanında ve onun oluşturduğu toplum ve evrende düzen şura üzere yürür. Şura adını taşıyan surenin 38. ayeti bu evrensel ilkeyi şöyle koyuyor. O müminlerin iş ve idareleri kendi aralarında bir şura iledir. Bundan anlaşılacaktır ki, İslam tarihinde Hazreti Peygamber devri istisna edildiğinde, iş ve yönetimin Kur'an'ın direktifi istikametinde gitmediğini söylemek bir borçtur. Hazreti Peygamber'in hemen ardından yönetimi ele geçirmek için oyun ve entrikalar başlamış, bir süre sonra da Muaviye'nin hile, zehirleme ve kan dökme suretiyle elde ettiği idare, babadan evlada bir Arap saltanatı haline gelerek Kur'an'ın denetiminden çıkmıştır. O günden bugüne kadar insanlık bu Kur'ansal şura prensibinin uygulandığını görebilmiş değildir. Bütün İslam tarihi bir saltanatlar kavgası görünümü arz eder. Bir kavga ki baba oğula, kardeş kardeşine, ana evladına acımamıştır. İslam dünyası cılız bir iki deneme dışında Kur'an'ın şura ilkesini hala ihlal eder bir manzara sergilemektedir. Şura ilkesinin yerini İslam dünyasında despot, ihtiras tutkunu liderlerin ve kadroların hegemonyası almış bulunuyor. Kur'an'ın insanı bu hegemonya ve putlarını yere indirmedikçe Kur'an'a fatura ettiği hiçbir iddia ve aktörlük kendisini süründürmekten kurtaramayacaktır. Kur'an, Şura'nın evrensel ilke boyutunu vermekte, şekil ve işleyiş yönüne dokunmamaktadır. Bu da ilkeyi zaman ve mekan üstü kılmanın Kur'ansal yoludur. İlkenin prosedür yanı insana bırakılmıştır. Buna dayanarak diyebiliriz ki, Kur'an yönetim şekli getirmiyor. Yönetime hakim olacak zaman üstü prensipleri veriyor. Prensipler değişmez, şekil ve prosedür değişir. Ve Kur'an değişen, değişmesi gereken şeylere bünyesinde yer vermez. Bunun bir anlamı da şudur. Kur'an'da yer alan hususlar şekil değildir. Onlar şekil gibi görünseler de öze ve zaman üstü alana ilişkin inceliklerdir. Burada bütün mesele Kur'an'ın söylemediği, düzenlemediği şeyi Kur'an'a fatura etmemektir. Şura bahsinin önemli sayılan sorularından biri, belki de birincisi şudur. Vahiy ile beslenip desteklenen Hazreti Peygamber'in şura ile emrolunmasının sebebi ve hikmeti nedir? Sebep şudur, Hazreti Peygamber vahiy ile belirlenmeyen hususlarda içtihad ederek fikir yürütüp bir karara varmaya memur idi. İşte bu noktada herhangi bir insan gibi şuraya başvurmak durumundaydı. Nitekim onun hayatında bu tür meşveretler çok olmuştur. Bunlardan örnekler için bakın Ateş, Tefsir 2:125-130. Hazreti Peygamber'in vahiy ile belirlenmiş hususlarda müşavere yoluna gitmesi ise, ümmete yol göstermek, şuranın önemine ilişkin örneklik etmektir. Bu tür müşavere, Hazreti Peygamber'in insanlara bir merhametidir. O, vahyin geldiği konularda, vahyin buyruğuna aynen uymakla birlikte yine de istişare edebilir. Ancak bu istişarede, o, alınacak kararın vahiy doğrultusunda vücut bulmasını mutlaka sağlar. Çünkü onlarla müşavere et emri mutlak emirdir. Hazreti Peygamber buna uyar. Ancak vahyin tespit ettiği hususları istişare sırasında vahiyce belirlenen şekle getirmek üzere şurayı yönlendirir. Elbette ki Hazreti Resul'ün bu konuda vahyin emri budur diye kesip atması da hakkıdır. Ancak o Allah'ın insanlara rahmetinin bir eseri olarak bu yolu seçmiyor. Nitekim Şura'yı emreden Ali İmran 159. ayet geldiğinde o şöyle buyurmuştur. Allah ve Resulünün müşavereye ihtiyaçları asla yoktur. Ancak Allah bana müşavereyi emretmekle ümmetime bir rahmet sunmuştur. Şunu da bilin ki benim ümmetimin Şura yolunu seçenleri doğruyu ve iyiyi mutlaka yakalayacak, Şura'yı terk edenleri de sürekli hata ve sapıklık sergileyeceklerdir. Bakın Elmalılı 2:1217. Şura'nın bireysel, toplumsal ve evrensel boyutları vardır. Bu boyutların her birinde Şura, zaman ve mekanın şartlarına göre işletilecektir. Burada Kur'an'ın istediği, işin esası olmaktadır ki o da cumhuriyet ve demokrasinin işletilmesidir. Bunun prosedürü, şekli insanlar tarafından yaşanan zamanın şartları dikkate alınarak belirlenecektir. Şura emri, ilim ve düşünce kadrolarının faaliyetlerinde içtihadın bir işleyişi olarak yürür. Bunun sonunda da icma, fikir birliği, konsensüs doğar. Vahyin açıkça belirlediği hususlarda şura ve içtihad söz konusu olamayacağına göre icma da değişkendir.